Değerli izleyicilerim, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Allah'ın izniyle yine kavramlar programımıza devam ediyoruz. Bu sohbet 133.sü olacak kavramların. Alfabetik olarak gittiğimizden şimdi rükû sözcüğüne gelmişti sıra. Onu size takdim edeceğim. Biz kavramlarda rükû sözcüğünü Kur'an'ımızda Mürselat suresinin 48 ve 49. ayetlerinde gördük. Orada Cenab-ı Hak bize buyururdu ki, ayetlerinde, tabi bize hikayeten buyuruyor, emir olarak vermiyor da, biz Allah'ımızın her ayetini bir buyruk olarak, nakillerini de buyruk olarak ele alıyoruz. Mesela Firavun'un dediği sözleri de yine Allah buyuruyor diye ifade ediyoruz Kur'an'daki nakilleri. Bu yönde bir önce kısa bilgi vereyim. Orada müşriklerden konu edilirken Mürselat suresinde 48. ayette evet ve izâ gîle lehum rükû, onlara rükû ediniz denildiği zaman la yerkavun, rükû etmezler. Ben şimdi hep yine rükûyu rükû olarak ifade ettim. Onun arkasında veylün yevme izin lil mükezzibin tehdidi var. Yani o gün, kıyamet günü, hesaplaşma günü, o yalanlayıcılar var ya, onlara ne yazık, yazıklar olsun yani. Kendine yazık ettiler. Burada mükezzip. Çok enteresan. Bu ayetteki mükezzip sözcüğünü çoğulları yalancılar olarak millete de anlatıyor. Bunlar çok duyduk da. Mükezzip yalancı demek değil. Yalanlayıcı demek. Burada konu edilen de ahirette dirilip de hesap vermeyi, yani din gününü yalanlayanlar demek. Öbür dünyada hesap, kitap yok. Ne yaparsam bu dünyada yanımıza kar kalan diyenler yani. Evet, burada rükudan, onlara rükû edin diye çeviriyoruz. Arapçayı yine Arapça olarak ifade ediyoruz. Ama biz bunu biraz sonra açtığımız zaman Arapça tabirinden bunu kurtaracağız yani. Öyle söyleyeyim. Şimdi rükû sözcüğü yine biz Müslümanlar arasında yozlaşmış, orijinal anlamını kaybetmiş bir sürü yalan, safsata, hurafeye yol açmış bir sözcük. İşte onun içinde bir ciddiyeti var. Şimdi bunu, bu sözcüğü, şimdi hatta yeni yazılan hani lügatlarda falan, efendim rükû sözcüğü, namazda ayak dururken eğilip belinin bükülmesi demektir diye tanımlıyorlar. Herkes de böyle. Yani hani namaz kılarken önce ayakta duruluyor, sonra bel bükülüyor ya, o bel bükülmesini rükû diye adlandırdılar. Ve bunu tamamen de namazla da ilişkilendirdiler. Ama şimdi size şöyle bir şey söyleyeyim. Yani böyle bu sözcükle ilgili. Bunun anlamını, öz anlamını bilmeden bu anlamdan çeviri yapanlara geldiğimiz zaman hakikaten çok büyük sorunlar var. Şimdi niye? Konu ettiğimiz ayette yani Mürselat suresinin 48'inde onlara rükû edin dediğin zaman rükû etmezler. O yalanlayıcıların vay haline. Yalanlayıcılar dediği zaman ahirete inanmayan müşrikler ve kafirler. Bunu bunlara, efendim işte siz namaz kılın dendiği zaman namaz kılmazlar. Müşriklere namaz kıldırtmazlar yani. Böyle müşriklere namaz kılın denmiş de onlar da kılmamış anlamını çıkardılar. Hatta daha enteresan, biraz da yani işin içerisine mizah falan katar bir anlayış var. Şimdi o da Maide suresinin 55. ayet. Orada Cenab-ı Hak bize öyle çok güzel net bir şeyler buyurur ki, der ki orada, sizin veliniz, yani size yol gösterecek olan, size yardım edecek olan, size destek olacak olan ancak Allah'tır, Allah'ın elçisidir. Arkadan da, bakın orijinaliyle vereceğim o bölümü. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا الَّذ۪ينَ يَقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ Burada da rakiun, rükû ederek, rükû ettikleri halde zekatı verenler, salatı ikame edenler, rükû ederken salatı kurumlaştıracaksın, ne diyeceğiz? Okullar açacaksın rükû halindeyken. Fabrikalar kuracaksın, sağlık ocakları, insanın her şeyini yapacaksın. Evet, bir de o haldeyken zekatı vereceksin. Rükû ederek, belin büklüyken bunu yapacaksın. Ayeti böyle, rükû ederek zekat vereceksin, salatı ikame edeceksin. Salat edeceksin değil, ikamesi var yani böyle. Bir de bu var yani. Hatta bunu şöyle anlamadıklarından, çünkü sözcüğünün anlamını bozup da hani şey yapmadıklarından bu defa buna ne dediler? Bir klip çekelim dediler. O klipte bu ayet işte peygamberin damadı Ali ile ilgili gelmiş. Ali namaz kılıyormuş, belini bükmüş. O zaman da bir dilenci gelmiş. Allah rızası için bir sadaka demiş. O zaman da Ali üzerinde de pek bir şey yok. Ona işaret etmiş. Şşt, şşt demiş, böyle parmağını göstermiş. Parmağında yüzük varmış. Al bunu git demiş. Nasıl ama? Namaz kılana dilenci gelmiş. Dilenciye zekattan konu ediliyor. Dilenciye verilen bunlar bir istekti, o zekat falan filan değildir. Zaten oralardan da çok hani komik tarafları var da. İşte bunlar rükû sözcüğünün, affedersiniz, rükû sözcüğünün orijinal anlamını bozduğun zaman böyle anlatacağım diye çırpınır durursun. Ama ne yapsan neysen mızrak çuvala sığmaz. Şimdi gelelim rükû sözcüğünün orijinal anlamına. Şimdi bir noktayı daha, burada rükudan bahsederdi, hani namaza şey yaptılar, efendim burada hani zikrul cüz iradetil kul mecazi mürseliyle namaz demektir diye de, direkt namaz kılmak demektir diye de bunu şey yaparlar. Ona geldiğimiz zaman da müşriklere diyeceksin ki, ahirete inanmayanlara namaz kılın diyecekler de, onlar da namaz kılmayacak. Yahu inanmıyor dine, dine inanmayan, dine girmemiş adama ne namaz söylenir, ne salat söylenir, ne zekat söylenir, ne de rükû söylenir. Şimdi öyleyse, şimdi sözlüklerden, lügattan, kadim lügatlardan şey yapalım. Rükû sözcüğü hudu demektirdi. Hudu eğilmek, bükülmek, küçülmek, tam teslim olup itaat etmek. Sözü yumuşatmak, kibar tatlı söylemek. Birincisi, bak çok bu sözün öz anlamı hudu demek de bunun kullanımlarında daha güzel ayrıntılar var. Onu şey yapayım. Diğer bir tabirle buna inhina denir diyor. Yani yaşlılıktan beli bükülmüş ihtiyarlara rakaya şeyhu, ihtiyar büklüm büklüm oldu veyahut da iki büklüm oldu denir. Yani İhtiyarların belinin bükülmesine de bu sözcük kullanılmış. Bir diğer şey, zengin kimsenin sonradan fakirleşmesi demek olmuş. Buna da hani bizde hani beli kırıldı falan filan denir ya, işte ona eşdeğer bir tanım buradan, beli kırıldı. Şimdi birinci tanımla dördüncü tanımı uyuşturalım. Rükû, putlara tapmayıp Allah'a boyun eğmek neydi? Ya, eğilmek ama sadece Allah'a eğilmek, haniflik etmek demektir. Cahiliye Arapları aralarında puta tapmayıp yalnızca Allah'a tapanlara rakiyan, rükû eden veya rekâ ilallah, Allah'a rükû etti derlerdi. Evet. Burada gördüğünüz gibi sadece rükû sözcüğü Allah'a boyun eğmek, Allah'a teslimiyet göstermek. Evet, sadece herhangi bir puta, kula, maddeye, mani tapmayıp Allah'a boyun eğmek, rükû. Demek ki bu ayette de geldiğimiz zaman onlara ve izâ kîle lehum rükû, onlara rükû edin yani puta tapmayın, tek Allah'a tapın, öyle tek Allah'a tapın dendiği zaman onlar Allah'a tapmazlar. Onun için de neden tapmıyorlar? Ahiret inancı olmadıklarından dolayı tapmıyorlar. Evet. Ve onun için de Allah ne diyor? O gün, hesap günü var ya, vay onların haline. Evet. Şimdi burada yani bu şeyler, rükû sözcüğünü yani Kur'an'ımızda çok şeyler var. Mesela Meryem Valide ile ilgili falan. Verke imar rakiin ifadesi var. Ona da sen de git tevhidçilerle yani sadece puta tapmayıp da Allah'a tapanlarla birlikte sen de onu yap. Yani bir yerde tevhidin öğretmenliğini de yap demektir. Öyleyse tekrar edeyim. Rükû demek yani namazdaki o orta eğilim demek değil. O bel bükmek. Ama esas Kur'an'ımızda yer alan rükû, evet onu unutmayalım. Kesinlikle puta tapmayıp Allah'a tapmak, tevhid ehli olmak demektir. Çünkü şirk koşmamak demektir tersten. Çünkü şöyle hani Maide 55'te ne dedik? Allah'ın bize yardımcı, yol gösterici olması, peygamberin destekçi olması vesaire noktaları onun ana şartı ne? Tevhid ehli olmak. Müşrike ne Allah yardım eder biliyorsunuz Kur'an'da, ne elçi yardım etti sağlığında, ne de hayatı boyunca müminlerin yardım etmesi söz konusu. Ancak o ne olur? Allah dünya ve ahirette müminlere yani tevhid ehline, rahi olanlara, kendisinden başkasına tapmayanlara yardım etti, edecek dünya ve ahiret. Resulullah sağlığında da sadece onlara yardım etti. Ve müminler de o tevhid ehli olanlara ve onlara yardım edecek ki onlar da hangi şartlarda hani salatı ikame eden ve de zekat veren gerçek tevhid ehli olanlara, puta tapmayanlara, imanını şirk ile kirletmeyenlere, imanına öyle söyleyeyim diğer bir tabirle de şirk elbisesi giydirmeyenlere. Evet. Rükû sözcüğünün orijinal anlamı bu. Şimdi geldik bir başka sözcüğe. Bu sözcükte rüşt sözcüğü, rüşt. Reşitlik. Şimdi rüşt Arapça olarak şey yapınca pek kimse belki anlayamayacak ama reşitlik deyince herkes bunu anlar. Niye? Reşitliği biz normal olarak günlük de kullanırız. Hukuk kitaplarımızda da rüşt olarak gider, geçer. Hani hukuk bilgisi olmayanlar reşitlik olarak da anlayış şey yapsın. Şimdi reşitlik yani rüşt sözcüğü ne demek? Doğru ve eğriyi ayırt etme bilinci, zihinsel olgunluk, doğru yolu bulup ona gitmek, iyi ve doğru olan şeyleri yapabilme olgunluğuna ulaşmak. Buna hani buluğ çağı da deriz. Evet. Yani reşitliği bülû olarak da, akil bali olma olarak da ifade ederiz. Ama bu dinsel yönden, akıl yönünden, cinsel yönden bülû ayırmak değil. Akıl bali oldu dediğin zaman ne oluyor? Hani bay bayan ihtilam olmaya başladığı zaman, yani öyle diyelim, cinsel organlar çalışmaya başladığı zaman, ha bu akıl bali oldu, yok öyle bir şey. O cinsel bülû, yani cinsel, Allah sağlık versin, oğlan olsun, kız olsun, o duruma geldikleri zaman vücutları sağlamdır. Ama Allah dini vücutlara göre emretmez. Görevleri Allah vücutlara göre vermez. Neye göre verir? Zihinlere göre. Zihinlere göre. Bütün ibadetler, bütün sorumluluklar İslam'da rüşte bağlıdır. Reşit olmaya bağlıdır. Ha, bu reşitlik konusu ise yaşla, başla falan filan olmaz. Şimdi reşitliği hani Nisa suresinin 6. ayetinde yetim hukukundan bahsederken vasinin elindeki veyahut da kayyumun elindeki malların kendisine teslim edileceği bir konuma gelmiş olması olarak ifade edilir. Yani bir adamın bir çocuğuna dükkan kalmış, fabrika kalmış, ev kalmış, tam kalmış falan filan. Onu idare edebilecek konuma geldiyse, zihinsel olarak böyle bir konuma geldiyse, onun malı ona verilir. Aksi halde o mal, dediğim gibi kayyum tarafından, vasi tarafından orada yediminde tutulur. Onlar işletilir. Malı kendisine teslim edilmez. Reşit oluncaya kadar, ha evlilik yaşı da odur yani. Yani dükkanı idare edecek olan bu defa ailesini de idare eder. Eşini, çorunu, çocuğunu sağlam bir şekilde tutar şeyiyle. Reşitlik bu demek. Şimdi reşit sözcüğü hukukumuzda böyle şey yapalım. Ama şimdi bunun dışında reşitlikle ilgili reşit olma, rüştüne erme, irşad etme. Hele hele bir de mürşit sözcüğümüz var, biliyor musun? Türkçe'de kullanılır. Mürşit, evet, gençleri yani akılsızları akıllandıran, rüşte erdiren, aklıyla işte onu eğitip öğreten anlamında, mürşidin anlamı aynı sözcükten gelir. Ha, bunu da verim, Türkçemizde de baya baya var yani. Şimdi Kur'an'ımızda şeye baktığımız zaman İslam'ın öngördüğü olgunluğa ulaşmak ve yaşamak diye tarif edebiliriz. Kur'an'daki konu edilenlerin. Şimdi Kur'an'da bunu konu edilirken bir yön daha burada size arz edeyim. Kur'an'ımızda cin suresi var. Cin yabancılar suresi demek. Yesrib'de yani Medine'de, o zamanki adı Medine değildi ha. Bugünkü Medine dediğimiz şehir, Medine adını Peygamberimiz Mekke'den Medine'ye vardığı zaman alacak. El-Münevvere, aydın kent, aydınlatılmış kent diye Medine-i Münevvere aydın kent demek, nurlu kent demek, o zaman alacak. O zamana kadar ki adı oranın Yesrib idi. Mekke'de Peygamberimiz faaliyetlerini sürdürür, tebliğatını yaparken, müminlere Allah'ın ayetlerini sunarken, aktarırken, bildirirken, daha önce oralarda Müslüman olmuş, müminleşmiş Mekke'de gidenler oldu. Orada onlar orada duyurdu. Gizlice, hem Mekkelilerden gizli, hem de Yesriblilerden gizli bir ekip Peygamberimize geldi. Akabe dediğimiz yerde bir buluşma oldu, ikinci bir buluşma oldu falan dediğim gibi. Ha, şimdi Cenab-ı Hak bu işte Yesrib'den gizli gelen giden kişileri Kur'an'da cin olarak ifade eder. Cin, yabancı, kimlikleri belli değil diye. Yani ve aleni olmadığı için, herkesin gözünün önünde olmadığı için gizli görüşmeleri öyle şey yapar ki bunlara cin deyince ne olur? Hani bizde ajan sözcüğü var ya, işte ajan sözcüğü de Batı'ya cin sözcüğünden gelmiştir Araplardaki. Ha, onu da söyleyeyim. Ajan. Onlar da ajanvari geldi. Peygamberi tetkik ettiler, incelediler, istişare ettiler vesaire. İşte orada onlar döndükleri zaman Peygamberimizden ayrılıp da Yesrib'e döndükleri zaman o kişiler toplumunu topladılar. Tabi oradakiler de merak ediyor. Yani siz yani orada bir elçiden bahsediliyordu. Muhammed diye birisi varmış. Kendisini Allah'ın elçisi olarak iddia ediyormuş. Onunla buluştunuz, görüştünüz, ne yaptınız, ne ettiniz falan gibicesine sorguya geliyorlar. Onlar da peygamberin şahsıyla ilgili hiç açıklama yapmıyorlar. İyi adamdı, kötü adamdı, boyu şöyleydi, saç sakalı vardı, cübbesi şöyleydi falan, hiç şey yapmıyorlar. Cin suresinin hemen ayetlerini okuyun. Biz bir Kur'an dinledik. İnsanları şaşkına çeviriyor. Ve o Kur'an yehdi iler rüşdi. İnsanları rüşte erdiriyor. Yani insana doğruyu, eğriyi ayırt etme şeyini hazırlıyor. Kimsenin beynini yıkamıyor. Sihirbazlık edip de değnekten şöyle böyle göz boyamacılık hiç yapmıyor. Zihinsel olgunlaştırıyor, akılları yani geliştiriyor. İnsanın kendisinin kurtarmasını sağlıyor. Ya işte Kur'an yehdi iler rüşt. Ha bak bak bir şey daha söyler rüşt. Bu rüşt sözcüğü İsra suresinde yehdi lilleti hiye akvam diye geçer. Kişileri öyle söyleyeyim yehdi en sağlam şeye götürür. O ne? Rüşt. Ona kılavuzluk eder. Rüşte kılavuzluk eder. Evet, bu Kur'an'ın da özelliğidir. Dediğim gibi Yesribliler peygamberin kendisini sormadı. Yaşı kaç, başı kaç, saçı, sakalı kaç, gözü falan. Hep dediler ki biz bir Kur'an dinledik. Herkesi şaşkına çeviriyor. Ve o insanları rüşte iletiyor, rüşte. Yani herkesin beynini çalıştırıp herkesi daha akıllı, daha fikirli, daha kendisini koruyacak bir hale getiriyor. İnsanı maddi ve manevi her türlü zarardan koruyor. Evet, ne dersiniz? İşte rüşt bu. Şimdi öyleyse, şimdi yine burada rüştle ilgili şey yapalım. Henüz reşit olmayacak, reşitliği falan bilmeyecek. Sonra çocuğa din diye, İslam diye bir şey öğretmeyelim. Onlara işe yaramaz. Kur'an hem dinleyeni, bak dinleyeni ve okuyanı, Arapça değil, içeriğini anlayarak okuyanı, anlayarak dinleyeni rüşte götürür. Öteki türlü Arapça olarak okunan da dinlenen de insanların sadece vaktini öldürür. Bunu unutmayalım. Sadece ve sadece o da vaktini öldürür. Hiçbir işe yaramaz. Hele hele çocuklarda böyle beyin yıkama tarzında bunları öğrettiğiniz zaman o çocuklar yarın hani böyle akıllanıp buluğa erecek yaşa geldikleri zaman çıkmaza girerler. Kesinlikle çıkmaza girerler. Ya bilgisiz bir insan olarak hatta şimdi görüyoruz ki ülkemizde de yani şöyle söyleyeyim deist falan filan değil. Gençlerin çoğu ateist oldu. Neden? Onlar işte vaktiyle çocuklara makul ve makbul olmayan şeylerin öğretildiğinden. İslam dini işte görüyorsunuz rüşte erdirecek. Yaş önemli değil. Yaş, reşitliği şöyle bir şey daha söyleyeyim. Demin söyleyebilirdim aslında da yaşla başla ilgili değil. Diplomayla hiç ilgisi yok. Onu da söyleyeyim. Reşitlik konusu şöyle söyleyeyim. Bilir kişi tarafından, bir heyet tarafından belirlenecek. Heyet. Bilir kişi raporu olacak. Bu reşit oldu diye. Mesela yetimlerle ilgili şöyle açıklayayım işte. Bu reşit mi değil mi? Malı kendine teslim edilir mi, edilmez mi? Hakime müracaat edilecek. Hakim bilir kişilere gönderecek. Bilir kişiler onu her yönüyle inceleyecekler, elden geçirecekler. Raporlarını verirler. Ne derler? Tamam, reşit olmuş, malı verilsin. Reşit olmamış, verilmesin. Ha, veyahut da biraz daha hani şey yapsın, hani otomobil ehliyeti alır gibi. Böyle mala, mülke de şey olacak. Evliliğe de aynı. Evlenecekler işi de aynı şeyi söylüyor Cenab-ı Hak. Onların da reşitliğinin kontrol edilmesi gerektiğini bildiriyor Cenab-ı Hak. Onlar da hep durmadan söylüyorum bunu. Evlenecek olanlar doğru hakime. Hakim bilir kişiye. Bilir kişi diyelim. O da inceleyecek. Bunlar reşit, aile olabilir, raporu verecek, evlenecekler. Evet. Ama bu raporu alma için bu kişilerin de şöyle söyleyeyim, ayetteki şeyine göre sınavdan geçirilmeler, yani eğitimden geçirilmeler. Evlenecek kişiler, oğlandır, kızdır. Tamam, şey yaptıkları zaman oğlan ayrı bir hani derslere katılacak, bir eğitimden geçecek. Kız ayrı bir eğitimden geçecek. Sonra ortaklaşa belki bir eğitim, yani onu psikologlar, pedagoglar ayarlayacaklar. Evet, onlardan sonra hani onun sınavını verecekler. Oradan da tam sağlam sertifika aldıkları zaman hakim ve bilirkişi raporu gelecek. O rapor doğrultusunda da hakim bunlar evlenebilir ya da evlenemez. Derslerini biraz daha çalışsınlar hesabında işi erteleyecek. Rüşt böyle bir şey işte. Evet. Sadece şimdi ne var? Rüşt'te benim gördüğüm kadarıyla mahkemede suç işlemiş kişi reşit mi değil mi? Kaza yapmış bir kişi ağıttı sağlıklı mı değil mi falan filan. Oralarda basit yönlerde şey yapıyorlar ama İslam'ın özü unutmayalım. Reşitlikle mümkün. İslam'da reşit olmayan insanın hiçbirisi işini, gücünü sağlıklı olarak yapamaz. Ne Allah tanır, ne peygamber tanır, ne de Allah'a, peygambere, ne de inanır. Öyle söyleyeyim. Evet, bu sohbeti de burada tamamlıyoruz Allah'ın izniyle. Bundan sonra bir başka sohbette buluşmak üzere. Hoşça kalın.